A'dan Z'ye sağlık.
Efendim merhabalar, 15 Nisan 2016 Cuma akşamı güzel ülkemizin güzel başkenti Ankara'dan tüm bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize sonsuz sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, baharı hissettiğimiz dönemler başladı. Her taraf cıvıl cıvıl, kuşlar, çiçekler, ağaçlar, insanlar, sıcaklar da yükselmeye başladı. Ve sonuçta gerçekten yazın böyle tatlı habercisi bahar geldi memleketimize. Evet, 15 Nisan Cuma günü akşamı da gerçekten güzel bir sohbet konumuz var. Bugünkü sohbet konumuzu belki de kimimizin bildiği, kimimizin bilmediği ama yıllardan beri, tarihten beri tüketilmesini tavsiye ettiğimiz eski atalarımızın, ceddimizin tükettiği özel bir içeceği verdik. Bugün özellikle kefiri konuşmak istiyoruz. Tabii ki neden kefiri konuşmak istiyoruz? Artık biz, belki programlarımızda da rastladınız, bu antibiyotiklerin kullanımıyla alakalı birçok şeyi açıklarken arada böyle probiyotik, prebiyotik gibi, işte dost mikrop gibi, dost bakteriler gibi konulardan da konuşuyoruz. Ha, bunları konuşacaksak eğer, bunlarla alakalı da kefiri konuşmadan geçemeyiz, bizim için çok önemli. Evet, bugünkü konumuzda özellikle kefiri her yönüyle konuşmaya gayret edeceğiz. Tabii ki bu güzel sohbet konumuzun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine, diğer taraftan teknik ekipten kadim dostumuz güler yüzlü Ayhan Taşçı kardeşimize ve yine kadim dostumuz, program yapıcımız Dilek Baytamur hanımefendiye teşekkürü bir borç biliyoruz. Evet, kefir, kefir, kefir. Önemli. Neden önemli? Gerçekten biz şunu bir defa biliyoruz. Rabbil Alemin insan vücudunu bir mucize olarak yaratmış. Bizim vücudumuzdaki her şey ince bir nakış gibi işlenmiş. Burada tabii efendim mikroplar, işte doğada mikroplar var, virüsler var, bakteriler var, mantarlar var, protozoalar var diyoruz evrende, kainatta. Bunlar bazen vücudumuza girip bizi hasta edebiliyor. İşte virüs giriyor, grip virüsü giriyor, kızamık virüsü giriyor, bizi hasta edebiliyor. Ya da bir bakteri, bir zatüre bakterisi ya da bir tetanoz bakterisi girebiliyor. Ya da bir işte idrar yoluna neden, enfeksiyon neden olan bir bakteri girebiliyor. Ya da bir mantar olabiliyor. Ya da protozoa dediğimiz işte solucan, kıl kurdu gibi gibi gibi. Bu mikroplardan bahsediyoruz, bu bakterilerden, virüslerden bahsediyoruz. Bizim vücudumuzda da mikroplar var. Yani bizim vücudumuzda da bizim belli vücut bölümlerimizde bize dost olan, arkadaş olan, orada bulunması bizim için pozitif olan, orada bulunmasının bir sebebi olan bizim bakteri topluluğu dediğimiz bir floramız var. Yani bağırsaktaki bakteri topluluğuna biz flora diyoruz. Floramızda gerçekten efendim bakteriler var. Bu sadece bağırsakta mı var vücudumuzda bu bakteriler? İşte yutak, yani bizim orofaring dediğimiz kısımda, efendim bağırsaklarımızda dediğim gibi var, midemizde çok az var. Diğer taraftan bayanlarımızın özellikle bazı jinekolojik oluşum yerlerinde var. Sonuçta vücudumuzda biz bakteri, yani mikrop barındırıyoruz ama bunlar dost bakteriler, dost mikroplar diyoruz. Bu sebepten dolayı da kefiri böyle bir giriş yaptıktan sonra konuşmamız lazım. Şimdi şunu söyleyelim, ilk önce kefir. Evet, gerçekten ki kökeni Kafkas dağlarında yaşayan topluluklara kadar dayanan, günümüzde de dünyanın birçok ülkesinde de tüketilen kefir aslında bir fermente süt. Aslında bir süt ürünü. Gerçekten kefir tanelerinden oluşan aslında bir süt içeceği. Dediğim gibi Kafkas orijinli olduğu söyleniyor. İlk kez Türkler tarafından yapılmış. Türkçe olarak işte kef ya da keyif kelimesinin kökeninden türetilmiş olabileceği söyleniyor. Ve keyif verir anlamında bir kelime. Burada olay nedir? Laktik asit ve etil alkol fermentasyonlarının birlikte gerçekleşmesiyle oluşan bir içecek. Demek ki keyif ya da kef kelimesinden keyif verin anlamında kullanılan bir kelime. Biyokimyası olarak laktik asit ve etil alkolün birleşmesinden, bunların işte fermente olmasından oluşan bir süt türevi bir içecek. Genellikle hangi sütlerden elde edilebiliyor? İnek, keçi ve koyun sütlerinden elde edebiliyor. Özellikle de sadece bizim ülkemizde değil, yurt dışında da hatta birçok ülkede de bizzat üretimine başlanmış ve gerçekten raflardaki yerini de aldığını görüyoruz. O sebepten dolayı da evlerde de kefirler yapılabilir. Kefir işte özellikle özü alınıp yapılabilir ama artık raflarda da olduğu için bir şekilde hani çok rahat ulaşabildiğimiz bir içecek. Hatta geçenlerde tesadüfen gördüm. Efendim kefirin böyle hani meyveli olan türlerini de yapmışlar. Onu da görüyorum. Tadı olarak neye benziyor? Böyle tadı olarak ayrana benzer. Fakat hani biraz daha ekşi, biraz daha keskin bir tadı var. Yani burada hani şunu söyleyelim, hani ben bizzat kullanıyorum, içiyorum, tadı güzel. Gerçekten hele alışınca böyle hani biraz hani ben Beypazarlıyım, Ankara Beypazarı, böyle ekşimiş hafif bir ayran tadı gibi hoş bir tadı da var. Şimdi şunu özellikle söyleyelim. Sütten farkı ne? Bir defa sütten farkı hani iyi yani burada özellikle süt türevi dedik. Şimdi burada özellikle de birazdan probiyotiklerden bahsedeceğiz. O nedenden dolayı şöyle bir giriş yapabilirim. Sütten farkı iyi olarak tabir edilen ve DOS olarak tabir edilen ve sindirime yardımcı olan bakterilerden sütü oranla daha çok içermesi. Yani probiyotiklerde bahsedeceğiz. İşte bizim özellikle de probiyotik dediğimiz içeceklerden bir tanesi süt, bir tanesi de kefir. İşte bu probiyotikler yaşayan mikroorganizmalar. Ve bunlar yeterli miktarda olduklarında yaşadıkları vücuda fazlasıyla yararlı olanlar. O sebepten dolayı da bu kefir ve sütteki özellikle bakteri bir şekilde bizim dost, arkadaş, bize yardımcı olanlar ki işte kefirde de sütten daha fazla bu bakterilerden var ve gerçekten de sütten daha hızlı bir şekilde bağırsak hareketi sağlamakta. Şimdi birazdan faydalarını konuşacağız. Çok çok sistem üzerine faydaları var. Anlatmakla bitmez. Ve gerçekten hani kefirin sütten biraz daha farklı. Vitamin ve mineral açısından da sütten bir boy daha zengin bir içecek diyebiliriz. O zaman şu probiyotiklerden bir bahsedelim. Probiyotik, probiyotik, probiyotik diyoruz. Az evvel söylediğim gibi sohbetimizin başlangıcında gerçekten bizim vücudumuzda da dost, arkadaş, yararlı bakteriler var. Gerçekten probiyotikler bizzat yaşayan mikroorganizmalardır ve yeterli miktarda olduklarında yaşadıkları vücudu fazlasıyla yarar sağlarlar. Şimdi burada tabii yeni bir olay değil. İnsanlık tarih boyunca efendim tükettikleri özellikle bakteri kültürleri tarafından ferment edilen işte turşu gibi efendim sirke gibi işte kefir gibi yiyecekleri tüketti ve sağlık yararları hep bilindi. Ancak bunların bilimselliği son 20-30 yılda probiyotiklerin bilim insanlarının özellikle tıp çevrelerinin dikkatini çekmeye başladı. Ve gerçekten çok sayıda bilimsel çalışma olmaya başladı ki bunlar özellikle 2000'li yıllardan sonra Türkiye'mizde hani ben ne yalan söyleyeyim yani 70'li, 80'li, 90'lı yılları gören bir insanım. O yıllarda hani pek kefir mefir yani ben şahsen bilmezdim ya da bu kadar yaygın değildi. Ama 2000'li yıllardan sonra probiyotik konusunda bilim insanlarının dikkatini çekmeye başladı. Şimdi bizim öncelikli olarak bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler var. Ve bilimsel çalışmalar bu bağırsaktaki bu bakteri topluluğunun, biz buna flora diyoruz, hastalıklardan korunmayı ve hatta hastalıkların gelişmesini önlemeyi sağladığını gösteriyor. O sebepten dolayı da bu probiyotikler bağırsaklardaki bu dost, arkadaş, yararlı bakterileri arttırarak zararlı bakterilerin yani düşman bakterinin sayısını azaltarak etkili oluyor. Demek ki bu probiyotik dediğimiz efendim başta kefir içecekler ki sütte de var. Birazdan göreceğiz turşu gibi bazı ürünlerde de var ama konumuz kefir olduğu için söylüyorum. Demek ki nasıl etki ediyorlarmış? Bunlar bağırsaktaki yararlı bakterileri arttırarak aynı zamanda da zararlı bakterinin sayısını azaltarak etkili oluyorlar. Böylece de bizim çok önemli bir organ sistemi olan bağırsak sisteminde iyi bakterilerin doğal dengesinin korunmasına ve yenilenmesine yardımcı oluyorlar. Gerçekten bağırsak sağlığı ve hemen akabinde de bağışıklık sisteminin güçlenmesi ne çok büyük katkıda olan bu yapılardır probiyotikler. Şimdi aslında çoğu probiyotik bakteriler, yani bu kefirin içerisinde, sütün içerisinde, turşunun içerisinde olan bu probiyotik bakteriler aslında insan bağırsağında normalde bulunan bakterilere çok benziyorlar. Özellikle şunu söyleyelim, hani ince bağırsaklar var, kalın bağırsaklar. Özellikle kalın bağırsaklar gerçekten çok çeşitli ve inanılmaz sayıda, hatta şöyle bir çırpıda söyleyebiliriz. Ne kadar vardır mesela kabaca sağlıklı bir yetişkinin bağırsaklarındaki bakteri sayısı? Şunu söyleyebilirim size. İnsan vücudundaki toplam hücrelerin sayısından 10 kat daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Demek ki bağırsaklarımızda bu kadar fazla sayıda ne var efendim? Bakteri var. Bunu unutmayalım. Şimdi bu noktada demek ki özellikle kalın bağırsaklar çok çeşitli ve çok fazla sayıda hareketli bakteri topluluğuna, yani floraya sahip. Şimdi demek ki insan vücudunun toplam hücre sayısından 10 katta daha fazla efendim bakteri var. İşte bu bakterilerin zararlı mikroplar olduğunu düşünüyor. Kafanızda öyle bir şey tasarlıyor olabilirsiniz. Ancak bunlar aslında vücudumuzdaki çoğu işlevin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olan bakteriler. Bağırsaktaki ortamda zararlı bakterinin azalmasını, yani düşman bakterinin azalmasını, bir şekilde hastalıklara, enfeksiyonlara karşı özel olarak üretilen bileşiklerin üretilmesini ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini bu probiyotikler sağlıyor. Eğer bu noktada şunu söyleyebiliriz. Eğer sağlığınız iyiyse ve ağırlıklı olarak bitkisel bazlı bir beslenme uyguluyorsanız probiyotik kullanmanıza aslında gerek yok. Demek ki sağlığınız iyiyse ve ağırlıklı olarak daha çok bitkisel bazlı, işte sebze, meyve ve baktagillerden zengin bir şekilde besleniyorsanız probiyotik kullanımınıza aslında gerek yok. Şimdi çünkü neden? Bağırsak bakteri topluluğumuz bizim yediğimiz yiyeceklerden yiyor. Yani sen sebze, meyve ve baktagillerden yersen eğer bağırsak floran da doğal denge halinde olur. Ama bazı durumlarda efendim nedir o? Mesela hayvansal protein ve yağlardan zengin beslenme tarzı. Efendim yetersiz lif içeren beslenme. İşte gereksiz ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı. Nispeten yaşın artması. Özellikle insanı işte maalesef çok zorlayan bu stresli ortamlar. Vücuttaki inflamatuar durumlar, enfeksiyon durumları, efendim maalesef kötü ve eksik beslenme, efendim bazı sindirim problemleri ve bağışıklık durumundaki bazı zafiyetler ne oluyor? Bunlar özellikle bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hastalık oluşturan, yani düşman bakterilere karşı direncin azalmasına sebep oluyor ki o sebepten dolayı biz böyle durumlarda probiyotik kullanılmasını öneriyoruz. Şimdi burada özellikle yani probiyotikler hangi durumlarda kullanılmalıdır dediğimizde aslında geniş bir yelpazede probiyotikler sağlık problemleriyle birçok konuda mücadele edebilir. Ama bir çırpıda söyleyebileceğimiz, hani aklımıza bir çırpıda en sık biz probiyotikleri nerede kullanmayı seviyoruz dediğimizde, onu özellikle mesela antibiyotik kullanımına bağlı olan ishallerdi. Sohbetin başında da söyledim. Şimdi antibiyotik vücuda girdiği vakit ne yapıyor? Amacı ne antibiyotiğin? Dost, pardon, özür diliyorum. Düşman, yani hastalık yapan bakterileri öldürüyor. Antibiyotik adı üzerinde. Dost değil, düşman mikropları öldürmek. Ama maalesef antibiyotik aldığımızda hani sadece düşmanı öldürmüyor. Orada varlığı bizim işimize yarayan düşman bakterileri öldürmek yanında varlığı işimize yarayan dost bakterileri de öldürüyor. O zaman dost bakterileri öldüğü vakit ne oluyor maalesef? Öncelikle ishal tablosu usulüyle geliyor. Bazen öyle olur ki kanlı ishallerle seyreder efendim, zor tedavi ederiz. Demek ki antibiyotik kullanımı neden olduğu ishallerdi. Yine son 2000'li yıllarda gerçekten dünyada da çok sık görmeye başladığımız, eskiden bizim spastik kolon dediğimiz, işte bağırsaktaki gaz birikimi, bağırsaktaki şişkinlik, efendim büyük abdest eşikleriyle, ağrı kramplarla seyreden, kişinin duygularıyla, efendim duygu durumuyla paralel hareket eden, bağırsak işlevleriyle seyreden bir hastalık. Biz onu eskiden spastik kolon diyorduk. Şimdi buna irritable bağırsak sendromu ya da huzursuz bağırsak sendromu ya da hassas bağırsak sendromu diyoruz. Böyle durumlarda da probiyotikler gerçekten tavsiye edilir ve kullanılır. Yine efendim enfeksiyona bağlı ishallerde, özellikle virüs enfeksiyonlarına bağlı ishallerde, son olarak bağırsağın efendim karın ağrısı, şişkinlik ve gaz çıkarma şikayetlerin ön planda olduğu özellikle de karın ağrısı, şişkinlik, gaz çıkarma gibi, bazen de kanama gibi şikayetlerle seyreden ülseratif kolit, yani kolitis ülcerosa gibi inflamasyon, yani iltihaplı bağırsak hastalıklarında da biz probiyotiklerin kullanımını özellikle yaygın bir şekilde görmekteyiz. O sebepten dolayı probiyotikler, bakın, bizim için ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. O sebepten dolayı da bizim bağırsakta yaşayan bu dost bakterilerin sayısını arttırmak için ne yapmamız lazım? Özellikle bu probiyotiklerden tabii ki en rahat ulaşabileceğimiz kefiri tüketmemiz lazım. Şimdi kefirin faydaları nelerdir? Kefirin faydaları aslında o kadar yoğun ve o kadar farklı faydaları vardır ki, isterseniz şöyle başlayalım. Şimdi özellikle de kefirin içerisinde dost bakteriler var. İşte bu kefirin içerisinde dost bakterilerin çoğu da sindirime yardımcı olan bakteriler. Biz bunlara laktobasiller diyoruz. İşte sindirime yardımcı olan bakteriler bakımından zengin olan kefir sayesinde sindirim sorunu bulunanlar, özellikle kabızlık ve hazımsızlık çekenler için gerçekten ideal bir içecek. Demek ki ne yapıyoruz? Sindirim sorunu bulunanlar, kabızlık ve hazımsızlık çekenler için gerçekten ideal bir içecek. Sütten farkı neydi? Hem daha çok probiyotik içermesi, yani daha çok yararlı bakteri içermesi, hem de bakın süt içemeyen bir grup var. Kim bunlar? Bizim tıpta laktoz intoleransı, yani süte tahammülsüz dediğimiz durumu olan insanlar. Bunlar süt içemezler. Ne yaparlar? Süt içtikleri vakit böyle karındaki şişkinlik, affedersiniz bir gaz çıkarma, yenilenme artışı gibi problemlere karşı karşıya, bazen bulantı, kusma dahi olur. İşte kefirde biz sütte görülen bu laktoz intoleransını görmemekteyiz. Demek ki kefirin birinci faydası, sindirime yardımcı olan bakterilerden zengin olması sebebiyle sindirim sorunu bulunanlara, efendim kabızı, kazımsızlık çekenler için ideal bir içecek. İkincisi, gerçekten bağışıklık sistemini, yani immün sistemini güçlendiriyor. İmmün sistemini güçlendiriyor. Bunu da özellikle söyleyelim. Diğer taraftan bu arada da aklıma geldi. Bu arada tabii her zaman veriyoruz, unuttuk. Telefon numaramızı şöyle sohbetimizi hemen söyleyelim. Açılışta söylememiz lazım ama Türkiye 0090, Ankara 312 463 34 19. Türkiye 0090, Ankara 312 463 34 21 diyoruz. Belki sormak istediğiniz ya da özellikle eklemek istediğiniz bazı konular olabilir. Şimdi demek ki sindirime yardımcı, hazımsızlığa, kabızlık ve özellikle sindirim sorunlarına iyi geliyor. İkinci, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle de sindirim sisteminde probiyotikler, yani kefir sayesinde oradaki düşman bakterilerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Yine son yıllarda belki duydunuz, gazetelerde falan okudunuz. Nedir işte gastrite, mide ülserine, 12 parmak bağısı ülserine, Allah korusun mide tümörlerine neden olabilen Helicobacter pylori diye bir bakter vardır. En başta tabii mide ülserine neden oluyor. İşte kefir mide ülserine neden olan Helicobacter pylori isimli bakteriyi öldürür ve
Kefirin bu bakteri öldürmekten dolayı da gerçekten bir aslında bir antibiyotik gibi bir özelliği de vardır. Demek ki bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Sinir sistemindeki düşman bakterilerin öldürmesine yardımcı oluyor. Yine mide ülserine neden olan Helicobacter pylori dediğimiz bakteriyi öldürüyor. Yine kefirin önemli faydalarından bir tanesi içerisinde çok güzel vitamin ve elementler içeriyor. Bu vitaminlerin en önemlisi, bakın siz de duyunca şaşıracaksınız. Çok güçlü miktarda B1, B12, biyotin ve K vitamini içeriyor. B12, B1, biyotin ve K vitamini gerçekten özellikle kan yapıcı olması itibarıyla, özellikle de immün sistemi güçlendirmesi itibarıyla, özellikle kanama üzerine etkili olması itibarıyla çok önemli vitaminler. O sebepten dolayı kefirin bir faydası içerisinde B12, B1, biyotin ve K vitamini içermesi. Yine önemli element dediğimiz, hemen bir çırpıda hani aklımıza gelebilen, kalsiyum ve magnezyum. Evet, içerisinde çok güçlü miktarda kalsiyum ve magnezyum, birazdan ne kadar içerdiğini de söyleyeceğiz. Yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içermesi nedeniyle özellikle kemik sağlığını koruyor. Bayanlarda belli bir yaşta gördüğümüz kemik yıkılımı dediğimiz osteoporozu da önlemeye yardımcı oluyor. Yine kefirdeki özellikle de bu kalsiyum ve magnezyum herhangi bir şekilde hatta belli bir çocukluk çağında içilmesiyle ya da efendim spor yapanların içmesiyle ondan ya da böyle bir kemik travması yaşayan insanların kemiklerin iyileşmesi için içilmesiyle de gerçekten yardımcı olan bir besin gıda maddesi diyoruz. Şimdi bağışıklık sistemin üzerine biraz daha durmamız lazım. Şimdi bağışıklık sistemi ile alakalı olarak kefiri eski tarihlerden beri kullanımına baktığımızda gerçekten kefir kullanan insanların hastalıklara daha geç ve zor yakalandığını, alerjik hastalıklara, işte alerjik burun nezlesi, alerjik göz nezlesi, alerjik kaşıntılı seriden, alerjik ürtikerlere ve alerjik astımlara daha az yakalandığını görmekteyiz. O sebepten dolayı da kefirde bulunan bu bazı bileşenlerin bağışıklık sistemin düzenlenmesinde önemli rol oynadığı ve bağışıklık sistemi sorunlarından dolayı kaynaklanan bu alerjik hastalıklara iyi geldiğini de görmekteyiz. Gerçekten burada en önemli kefirin içerisindeki maddelerden, elementlerden bir tanesi özellikle bağışıklık sisteminde özellikle bakterilerin daha doğrusu şöyle söyleyeyim, vücudun alerjik tepki vermesine neden olan trik nokta, o da nedir? İmmünoglobulin E dediğimiz bir maddenin üretimini kefirin içerisindeki bu yoğun bakterilerin baskıladığını görmekteyiz. Demek ki kefirin içerisinde yoğun bakteriler alerjik sistemleri tetikleyen immünoglobulin G dediğimiz özel bir globulin üretimini baskıladığını göstermekte. Bu da çok önemlidir. Yine kefirle ilgili olarak net söyleyebileceğimiz özellikle de hani kefir kullana gelen toplumlarda tarihler boyunca hasta kayıtlarına bakıldığında kefir kullanan belli zaman dilimlerinde o bölgedeki tümör ve kanser vakaların daha az olduğunu görmekteyiz. Ve bunu nedenini araştırdığımızda özellikle düzenli olarak kefir tüketmenin tümör ve kanser gelişimini önlediği ve özellikle de bu tanıyı almış olsalar dahi tümör ve kanserin ilerlemesini durduran gıdalar arasında olduğu saptanmış. O sebepten dolayı da bu konu, mesela tümör ve kanserlerle ilgili kefir kullanımı tarihteki deneyimlerden yola çıkılmış ve bunu söyleyebiliyoruz. Ama özellikle de bu konuyla ilgili benim tahminim 2000'li yıllarda, yani 2020'li yıllarda daha büyük araştırmalar, daha büyük veriler olacak ve daha çok araştırmalar belki de bize önemli bir çığır açacak gerçekten. Şimdi kefirin besin değerine baktığımızda şöyle tahmin edebiliriz. Ne kadar bir bardak kefir olarak şöyle gözümüzde canlandıralım. Bir bardak kefir içerisinde ne kadar? Bir bardak kefir 150 kalori yaklaşık olarak. İçerisinde neler var? 8 gram yağ, 30 gram kolesterol, 12 gram karbonhidrat içeriyor. Protein bakımından oldukça zengin. Yaklaşık olarak da 8-11 gram kadar protein içeriyor. Yani O kadar güzel ki dağılım. 150 kalori bir bardak, 8 gram yağ var, 30 gram kolesterol var, 12 gram karbonhidrat var, 8-10 gram protein var. Az önce söylediğimiz içerisindeki vitamin ve elementlere geldiğimizde de bakın, bir bardak kefir içen bir kişi günlük alması gereken A vitamini %10'unu, kalsiyum ihtiyacının %30'unu, C vitamini %4'ünü karşılıyor. İçerisinde sodyum, potasyum ve yaklaşık olarak 4 gram kadar da şeker var. Şimdi bir izleyicimiz sormuş, demiş ki yani kefirle yoğurt arasında demiş ne fark vardır? Şimdi şunu söyleyelim, yani birbirine benzediği için bu soruyu sormuş. Şimdi ikisi de aslında mayalanmış süt ile hazırlanan yiyecek. Yani yoğurt da öyle hazırlanır, mayalanmış süt ile kefir de hazırlanır. Birbirine benzerler. Şimdi iki ürün arasındaki fark şu: birinin probiyotik üretimine yardımcı olması, diğerinin ise kendisinin bizzatı probiyotik olması. Yani kefir bizzatı içerisinde bakteri vardır ve bizzatı kendisi probiyotiktir. Yani vücuda yararlı dost bakterileri bünyesinde kefir bulundurur. Ha, yoğurt ne yapar? Özellikle de hani yanlış anlamayın hocam, kim yapıyor diyeceksiniz ama mümkünse evde yoğurdunu her zaman ben tercih ediyorum ve bunu söylüyorum. Yoğurt da ise daha çok probiyotik üretimine katkıda bulunuyor. Yani dost bakterilerin oluşmasına, üretimine katkı bulunuyor. O sebepten dolayı yoğurt içerdiği bileşenler ile probiyotik üretimine, yani dost bakterilerin üretimine katkıda bulunuyor. Onu söyleyeyim. Kefir ama direkt olarak bu bakterileri bünyesinde içeriyor. O sebepten dolayı da sindirim sorunlarına kefir içerisindeki bakteriler hazır olarak vücuda girdiği için daha hızlı bir çözüm buluyor. Diğer taraftan gerçekten burada hani o kadar hani içerisinde yararlı bakteriler içeriyor ki, kefir iyi bakteri içeriyor ki, yani şu an saysam özellikle de neredeyse 9-10 tane vücutun çok gerekli olan bakteri içermiyor. O nedenle de kefir ve yoğurt arasında böyle bir farkımız var. Şimdi bunu da söyledikten sonra hani hocam dediniz ki immün sistemi güçlendirir, tümör kanser oluşumunu engeller, varsa yavaşlatır, alerjik durumları baskılar, kemik yıkılımını önler, kemik yapımını arttırır, içerisindeki vitamin mineralden dolayı destek sağlar, sinir sistemi güçlendirir. Bunun dışında da gerçekten toplumlarda kullanılmasına bağlı olarak geri alınan, hani bizim feedback dediğimiz geri alınan bazı durumlarda yaşanmış tecrübelerden de kefirin aslında birçok sağlık sorununda da etkin olduğunu, yararlı olduğunu görmekteyiz. Mesela efendim özellikle fazla tuzun efendim ve ödemin atılmasına yardımcı olduğu. Evet, kefirin böyle bir özelliği var. Az önce söylediğim gibi Helicobacter pylori'den dolayı mide ülserine iyi geldiği, efendim içerdiği bakteriler dolayısıyla bir kulak burun boğaz sorunu olan sinüzite iyi geldiği, özellikle gripal enfeksiyon, soğuk algın, nezle, zatüre, bronşit gibi ya da idrar yolu gibi ya da bağırsak enfeksiyonu gibi vücutta enfeksiyonla seyreden hastalıkların tedavisinde kullanıldığı ve iyi geldiği. Bakın, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi belki diyeceksiniz hocam olabilir mi? Evet, kolesterol düşürdüğü de, yani özellikle LDL dediğimiz low density lipoprotein ve total kolesterol düşürdüğü tespit ediliyor. Yine özellikle de az önce dedim ya, bir bardak kefir günlük alınan A vitamininin %10'u içeriyor. A vitamini sayesinde göz sorunlarından, göz hastalıklarına iyi geldiği tespit ediliyor. Yine içerisindeki kalsiyum bakımından kemik ve diş gelişiminde çok etkili olduğu. Yine kefirin içerdiği bakterilerden dolayı tansiyon, kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiği. Yine içerdiği bakteriler sebebiyle özellikle karaciğerdeki birçok rahatsızlığa iyi geldiği. Yine alerjik birçok rahatsızlığa, alerjik burun nezlesi, alerjik göz nezlesi, alerjik ürtüker, hatta egzama, kronik egzamalarda kullanıldı. Yine bakın, çok ilginç, kefir tanelerini vücuda sürüldüğünde sivilce oluşumunu ve egzama tedavisine yardımcı oldu. Hatta bazı bölgelerde mantarda dahi kefirin kullanıldığını duymaktayız. Gerçekten çok önemli. Yani kefirin böyle özellikleri var. Şimdi bunu da söyledikten sonra şu aklımıza gelebilir. Hocam bu kadar özelliğini kefirin saydınız. Peki kefir kullanmakla alakalı olarak biz ne kadar kefir tüketelim? Yani ne kadar kefir kullanmamız? Şimdi burada aslında kefiri ilk sıfır noktasına başlayacaksak bir bardakla başlanır. Ama sonra istersek giderek miktarı artırabiliriz. Genellikle 250 mililitre ile 1000 mililitreye kadar tüketilir. Ama böyle bir rahatsızlık, kronik bir rahatsız olan kişilerin en az 1 litre kefir kullanılması tavsiye edilmekte. Demek ki bir bardakta başlanabilir, yavaş yavaş arttırılabilir. 250-500 efendim günlük 1 litreye kadar kefir çıkılabilir. Hiçbir yapılan ya da tecrübeyle saptanan bu noktada bir yan etkisi görülmemiş. Peki bir dezavantajı var mı dediğimizde şimdi ne olabilir? Hani şundan dolayı bir bardak kefirin 150 kalori tüketildiğini, işte 8 gram yağ içerdiğini söyledik. Şimdi eğer içerdiği yüksek kalori nedeniyle fazla tüketimi kilo almaya neden olabilir. O sebepten dolayı da özellikle yağ oranı az olması için kefir satın alırken az yağlı olmasına nispeten tercih edilebiliriz. Şimdi organik kefir normal kefirden daha fazla iyi bakteri içermekte. O sebepten dolayı da hani biz kefir noktasında özellikle de hani iyi ki yani yapılan yerlerden kefir almaya gayret edelim. Bunu da sohbetimizin sonunda söylemiş olayım. Evet, bugün gerçekten önemli bir içeceği konuştuk. Aslında bununla beraber de biraz da doğal gıdalara hani önem verilmesinin altında çizmek istedik. Ben içiyorum kefir. Gerçekten hoşnutumda, tadından da hoşnutum. Ne yalan söyleyeyim sevgili dinleyicilerim. Eğer ulaşabiliyorsanız kefire ulaşıp tüketmenizi nacizane öneririm. İnşallah Rabbim bir sonraki hafta yine güzel bir sohbetle yan yana gelmemizi nasip eyler. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Tüm dinleyenlerime hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.